Yorumunu yapmakta olduğumuz Eskantlaşmadan Yeşaya kitabının 14. bölümüne geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. 14. bölümün konusu Milenyum Krallığı, Bin Yıllık Krallık, kötülüğün başladığı ve yargısının gerçekleştiği yer olan Babil'in nihai yok edilişinden sonra kurulacaktır ve Filistin'in yükü. Bu bölüm, yani Yeşaya 14. bölüm, 13. bölümde başlayan Babil'in yükünün devamıdır. Babil'in yükü aslında Babil üzerinde bir yargıdır. Babil, Tanrı'nın yargısının üzerine geleceği birkaç ulus arasında birinciydi. Yargılanan ulusların her birinin İsrail'le ya fiziksel bir yakınlıkları ya da politik bir ilişki olmak üzere birer bağlantıları vardı. 14. bölümde büyük konular ele alınmaktadır. Kötülüğün çıkışı ve yargılanması ve bu dünyadan nihai olarak yok edilmesi bu bölümün konusudur. Yerel durumlar ve uluslar bu dünya çapındaki temalar ve sonsuz konuların birer dışa vurumudurlar. Bu bölüm ulusları ve yaşamın sonlarını araştırmak için mikroskobun altına koymak yerine onlara teleskopla bakar. Bu bölüm, yani Yeşaya 14. bölüm, Babil'in nihai yargısından ötürü sevinçli bir havayla başlar. Bütün korkular ve tehlikeler kaldırılarak Milenyum Krallığı kurulmuştur. Yani Mesih'in kuracağı bin yıllık egemenlik. Etrafta Tanrı'nın hiçbir düşmanı yoktur. Bunun nedeni olarak buradaki ve Yeşaya kitabının diğer bölümlerindeki yargı gösterilir. Burada Tanrı'nın yeryüzü için planını ve amacını göreceğiz. Bu bölüm ışıkla karanlığın bir karışımıdır. Bu bölüm krallığın vecdinden cehennemin cezasına değişir. Şeytan ve kötülük sorunu önümüze getirilir. Babil'in nihai yıkımı hakkında kapsamlı bir parçası vardır. Harika konular ve güçlü tezatlar içeren bu bölüm, büyük bir olasılıkla Kral Ahaz'ın ani ölümüne neden olan Filistin'in yükünün eklenmesiyle son buluyor. İsrail'in gelecekte eski konumuna gelmesi ve krallığın barış ve huzuru. Rab, Yakup soyuna acıyacağı, İsrail halkını yine seçip onları topraklarına yerleştireceği zaman yabancılar da onlara katılıp bağlanacaklar diyor Yeşaya 14. bölüm 1. ayette. Bu ayet son zamanlara uzanır. Tanrı İsrail ulusunun diyarlarına iade edileceğini tekrar tekrar söylemiştir. Günümüzde bu peygamberliklerin gerçekleştiğini görmüş olduğunuzu sanmıyorum. Tanrı onları diyarlarına iade ettiğinde İsrail'in başka uluslarla bir sorunu olmayacaktır. Tümden bir barış olacaktır. İsrail'in geri kalanı, arta kalanı gerçek anlamda Tanrı'ya dönecektir. Yardım için Avrupa, Amerika ya da Birleşmiş Milletler'e dönmeleri gerekmeyecek. Rab ise orada hüküm sürecektir. Barış başkanı olan Rab İsa Mesih hüküm sürdüğü için barış olacaktır. Tabi bugün gördüğümüz, anladığımız şekilde barış değil, tam bir barış olacak. Rab'bin getirdiği bir barış olacaktır. Tabi ki Rab hüküm sürdüğünde de tam bir barış olacaktır yeryüzünde. Evet, yeryüzünün her tarafında barış olacaktır. Kutsal kitabın sözel ve mutlak esinine inandıklarını söyleyen birçok insan vardır. Ama bunlar dönüp bu parçanın harfiyen kabul edilmesi gerekmediğini söylerler. Bunun gerçekliğini harfiyen söylediklerini demek istediğini inkar ettiğinizde, değerli dostum, kutsal kitabın esinini inkar ediyorsunuz. Rab, Yakup soyuna acıyacağı, İsrail halkını yine seçeceği, Tanrı bunu herhangi birinin anlayamıyorum ya da başka bir şey anlamına geliyor diyemeyeceği kadar fazlasıyla çok kereler tekrar etmiştir. İkinci ayet, yani Yeşaya 14. bölüm 2. ayette şöyle diyor. Uluslar İsrail halkını kendi topraklarına götürecek. İsrail halkı Rabbin verdiği topraklarda onları köle ve cari olarak sahiplenecek. Kendisini tutsak edenleri tutsak edecek. Kendisini ezenlere egemen olacak. Değerli dostum, bu henüz gerçekleşmemiştir. Bu ayetteki uluslar Yahudi olmayan uluslardır. Yahudi olmayan uluslar onları Filistin'e döndüreceklerdir. Ama Yahudi olmayan uluslar bu noktaya kadar onları engellemişlerdir. Büyük Britanya bile ülkede bir buyruk olduğunda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yahudilerin dönmesine izin vermemişti. Ama Yahudiler yine de gittiler çünkü bir yere gitmeleri gerekiyordu. Kalabalıkların o diyara gidişi gerçek bir acı öyküsüdür. O dönemlerde Rusya Yahudilerin Filistin'e dönmesini engellemeye çalışıyordu. Diğer uluslar da onlara ilgi göstermiyorlardı. Şimdi dünyanın her yerindeki Yahudiler kardeşlerinin diyara dönmeleriyle ilgileniyorlar ama Yahudi olmayan uluslar onlara yardımcı olmuyor. Bu yüzden bu durumun ayetin gerçekleşişi olmadığı sonucuna varıyorum. Üçüncü ayet, Rab İsrail halkını acılardan, sıkıntılardan ve yapmak zorunda kaldığı ağır işlerden kurtarıp toprağına yerleştirdiği gün diyor. Günümüzde Yahudiler o diyarda acı çekiyorlar ve korku içerisindeler. Sürekli savaş var, sürekli bombalar patlıyor, sürekli olarak oraya bomba konuluyor ve canlı bombalar. Yeruşalim sokaklarında ve Filistin'deki başka bazı şehirlerin sokaklarında sürekli askerler var ve sürekli patlama, sürekli savaş. Neden? Ulus korku içerisindedir de ondan. Her şey durulsa bile hala korku içerisinde olacaklar. Onlar için üzüntü ve acıların dinişi yok. Yine sormalıyım neden? Çünkü İsrail halkı Rab'be, Mesih'e sırtlarını döndü. Onu kabul etmediler. Rab onlara kurtarıcı gönderdi, İsa Mesih'i yolladı ama onlar İsa Mesih'i kabul etmediler. O gün bugün onlarda huzur, esenlik ve barış yok. Barış ancak İsa Mesih yeniden gelip 1000 yıllık egemenliği kurduğu zaman, yeniden barışı getirdiği zaman barış başkanı, o zaman barış olacaktır. Babil kralını alaya alıp şöyle diyecekler. Halkı ezenin nasıl da sonu geldi. Öfkesi nasıl da sona erdi. Yeşaya 14 ayet 4. Bence bu parçadaki Babil son günlerde karargahı Babil'de olacak büyük düşmanı temsil ediyor. İsrail'in bütün düşmanlarını temsil ediyor. Babil bu ulusun müzmin düşmanıydı. 5 ve 6. ayetlerde Rab kötülerin değneğini, egemenlerin asasını kırdı diyor. O asa halklara gazapla vurdukça vurdu, öfke ve dinmeyen zulümle ulusları yönetti. Bu ayetler büyük sıkıntı döneminin sonundaki son yargıdan söz ediyor. Yargının gerçekleşmesi gerekir. Bu dünya yargılanmalıdır. Burada çok fazla adaletsizlik vardır değil mi? Birisinin yargıyı ele alması gerekecektir ve bu kişi ben olmayacağım için Tanrı'ya şükrediyorum. Bu konularda insanlara bel bağlamış olmadığımız için minnettarım. Yargılamayı Rab ise yapacaktır. Bütün dünya esenlik ve barış içerisinde şarkılar söylüyor. Lübnan'ın ardıç ve sedir ağaçları bile kralın yok oluşuna seviniyor çünkü onun düşüşünden sonra kesilmekten kurtuldular diyor Yeşaya peygamber, Yeşaya 14, 7 ve 8. ayetlerde. Bu parçada tanımlanan olay henüz gerçekleşmemiştir. Armagedon savaşı ve Mesih'in gelişinden sonra yeryüzüne esenlik ve barış gelecektir. Üzüntü yerine şarkılar olacaktır. Ağlayış sadece gece içindir. Sevinç sabahı gelmiştir. Ölüler diyarı Babil kralını karşılamak için sabırsızlanıyor. Onun gelişi ölüleri yeryüzünün eski önderlerinin ruhlarını uyandırıyor, ulusları yönetmiş kralları tahtlarından ayağa kaldırıyor. 9. ayet. Bu ayetteki ölüler diyarı Şeol'dur. Cehennem, mezar ya da işkence yeri anlamına gelebilir. Belli ki burada bu son anlam kullanılmıştır. 10 ve 11. ayetler, hepsi ona seslenip diyecekler ki, sen de bizim gibi gücünü yitirdin, bize benzedin. Bütün o görkemin ve cenklerinin sesi ölüler diyarına indirildi. Yatağında, örtünde kaynaşan kurtlar olacak. İnsanın değerli dostum, bütün azameti ve görkemi alınmıştır. Ey parlak yıldız diyor 12. ayette. Seher'in oğlu, göklerden nasıl da düştün? Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın? Lucifer şeytandır. Hezekiel 28'e göre Lucifer Tanrı'nın şimdiye kadar yaratmış oldukları arasında en yüksek olanıdır. Ama o bir Yahuda İskariyot'tu. Tanrı'ya düşman oldu. O parlak yıldız Tanrı'ya düşman oldu. Seher'in oğlu Tanrı'ya düşman oldu. Kendi isteğini Tanrı'nın isteğinden üstün tuttu. Rabbisel Luka 10-18'de şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm dedi. 1. Yuhanna 3-8'de bizlere günah işleyen iblistendir. Çünkü iblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'nın oğlu iblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı denir. Sonra Vahiy 12-7-8'de bizlere gökte savaş oldu. Mikail ve melekleri ejderhaya karşı savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler. Büyük ejderha iblis ya da şeytan diye adlandırılan ve tüm dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı denir. Bu Lucifer denilen, parlak yıldız Seheroğlu denilen bu yaratığın başlangıçtaki resmidir. Bütün diğer yaratıklardan daha yüksek olarak yaratılan bu yaratığın günahı neydi? Peki son analizde günah nedir? Bunu felsefe olarak değil, teolojik olarak söylüyorum. Günah nedir? İçinden şöyle dedim. Göklere çıkacağım, tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım, kuzeyin en uç noktasında ilahların toplandığı dağda oturacağım. Bulutların en tepesine çıkacak, kendimi yüceler yücesine eşit kılacağım. Yeşaya 14, 13 ve 14. ayetler. Bunlar Lucifer'in 3 çağımıdır. Kendi isteğini Tanrı'nın isteğinden daha yukarı koyuyordu. Ne diyordu? Yükseğe koyacağım, göklere çıkacağım ve ilahların toplandığı dağda oturacağım. Bu günahın cenin halidir. Bu kötülüğün evrimidir. İnsanın evrimi diye bir şey yoktur. Ama değerli dostum, günahın evrimi diye bir şey vardır. Yaratığın kendi isteğini Tanrı'nın isteğinin önüne koymasıyla başladı bu. Özgür iradeye sahip biri olarak yaratığın bunu yapmasına izin verilmelidir. Özgür iradesi olan, istediği her şeyi yapabilecek olan ama belirli bir alandaki hareketleri kısıtlı olan bir yaratıktan söz etmek saçmalıktır. Lucifer'in özgür iradesi vardı. Bu insanın özgün günahıydı. Hepimiz koyun gibi yolu şaşırmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü ama Rab hepimizin hak ettiği cezayı, fesadı onun üzerine koydu diyor Yeşaya Peygamber 53:6'da. Adam öldürmek günahtır. Bu sadece değerli dostum Tanrı'nın bunun günah olduğunu söylediğinden ötürü değil, Tanrı'nın isteği ve karakterine karşıt olduğundan ötürü böyledir. Tanrı'nın karakter ve isteğine uygun olmayan her şey günahtır. Bence bazı insanlar kiliseye giderek bile Tanrı'yı öfkelendiriyorlar. Küçücük, kendini bir şey sanan yaratık olan insanın Tanrı'ya yapmamı istediğin şeyi yapmayacağım, kendi istediğim şeyi yapacağım dediğini düşünebiliyor musunuz? İnsanın bugün söylediği aynen budur. Dostlarım, işleri kendi istediğiniz biçimde yapmayacaksınız. Çünkü son analizde Tanrı galip gelecektir. Bu yüzden Tanrı'nın bütün halkının duası gökte olduğu gibi yerde de senin isteğin olsun olmalıdır. Tanrı'nın isteğine karşıt olan her şey günahtır. Ve ne olduğu hiçbir şey fark ettirmez. Şeytanın günahı kendinden emin gururudur. Şeytan gidip sarhoş olmamıştır ve hiçbir şey çalmamıştır. Tanrı'nın isteğine aykırı hareket etmiştir. Bir ışık meleği olarak yaratılmıştı. Seher'in oğluydu, kusursuz bir varlıktı. Kendisine özgür bir irade verilmişti. İstediği şeyi seçebilirdi. Ama kibirlenmişti, gururlanmıştı. O denli kibir ve gurur doluydu ki kendi isteğini Tanrı'nın isteğinden üstün tuttu. Şeytanın amacı Tanrı'dan farklı olmak değildi. Tanrı gibi olmak istiyordu. Yani Tanrı olmak istiyordu. Kendi isteğini Tanrı'nın isteğinden üstün tutuyordu ve bunu yapan her yaratık kendini Tanrı'nın yerine koyar. Günümüzde Lucifer gibi olan birçok insan vardır. Kendi isteklerini Tanrı'nın isteğinden üstün tutup onun yerine alırlar. İnsanlığın günahı da budur. Sadece iki yol vardır dostum. Evet, sadece iki yol vardır. Tanrı'nın yolu ve insanın yolu. Rab ise yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. İşte bunu söylediğinde söylemek istediği buydu. Dostum, siz bugün Tanrı'nın evreninde yaşıyorsunuz. Onun verdiği havayı soluyor, onun gönderdiği güneş ışığının tadını çıkarıyorsunuz. Her ikisi için de size fatura göndermiyor. Size verdiği hayatın da bedelini istemiyor. Siz onun yaratığısınız. Ona çok şey borçlusunuz. Ona itaat etmeniz gerekiyor. İnsan doğal haliyle Tanrı'ya itaat edemez. Bu yüzden kayıp günahkarlar olarak ona Rab İsa Mesih aracılığıyla gitmemiz gerekmektedir. Bundan sonra bize yeni bir tabiat, yeni bir doğa verilir. Yeniden doğmanın anlamı da budur. Yeşaya 14-15-17. Ayetlerde ancak ölüler diyarına, çukurun en derin yerlerine indirilmiş bulunuyorsun diyor. Seni görenler bakıp şöyle düşünecekler. Dünyayı sarsan, ülkeleri titreten, yeryüzünü çöle çeviren, kentleri yerle bir eden, tutsakları evlerine salıvermeyen adam bu mu? Dostum, Tanrı şeytanı daha yargılayacaktır ve bu yargı şiddetli olacaktır. Şeytan sonunda kendisi için hazırlanan ateş gölüne atılacaktır. Tanrı yeryüzündeki herkesin düşüncelerinin çok ötesinde büyük bir plan ve amacı harekete koyacaktır. Bunu sorgulamak sizin ve benim işimiz değildir. Bunun yerine ona güvenmemiz gerekir. Çünkü Tanrı bizlere merhamet, lütuf ve sevgi vermeye hazırlanmıştır. Ulusların bütün kralları tek tek onurlarına yaraşır, mezarlarda yatıyorlar diyor Yeşaya peygamber 14. bölüm 18. ayette. Babil şeytan tarafından yönetiliyordu. Şeytanın Rab İsa'ya bu dünyanın krallıklarını sunduğunu hatırlıyorsunuzdur. Babil ona aitti. Babil'in ve bu dünyanın bütün krallıklarının ardında şeytan vardır. Öyle gözüküyor ki gelecekte Babil Tanrı'ya karşı olan bütün ulusların toplanma merkezi olacaktır. Babil halkına karşı harekete geçeceğim diyor her şeye egemen Rab. Babil'in adını, sağ kalanları, oğullarını, torunlarını dünyadan sileceğim. Böyle diyor Rab. Babil'i kirpi yuvasına, bataklığa çevireceğim. Onu yıkım süpürgesiyle süpüreceğim diyor her şeye egemen Rab. Yeşaya 14-22-23. Ayetler. Babil'in harabelerinin resimlerini gördüyseniz bu ayetlerin nasıl harfiyen gerçekleştiğinin bilincindesinizdir. Gelecekte Babil yeniden bina edilecektir. Başka bir yerde olsa bile. Yeniden dünyanın yönetildiği bir yer ve Tanrı'ya karşı yükseltilen bir Babil kulesi olacaktır. Ve Tanrı yargılamak için yeniden gelecek ve bu da nihai yargı olacaktır. Bu büyük gerçeklerin bize veriliş nedeni gelecekteki olayları bilmemizin istenmesidir. Her şeye egemen Rab ant içerek şöyle dedi: düşündüğüm gibi olacak, tasarladığım gibi gerçekleşecek. Asurluları kendi topraklarımda ezeceğim, dağlarımda çiğneyeceğim onları. Halkımı Asur boyunduruğundan, omuzlarındaki yükten kurtaracağım. Yeşaya 14-24-25. ayetler. Asurlular kuzeyden gelecek olan kralı temsil etmektedir. 19-27. ayetler Babil ve temsil ettiği her şeyin gelmekte olan yargısının ayrıntılı bir anlatımını vermektedir. Bu geçmişte sadece kısmen ama epey harfiyen yerine gelmiştir. Kral Ahaz'ın öldüğü yıl açıklanan ön bildirim diyor Yeşaya 14-28'de. Bu noktada Ahaz'ın ölümüyle hızlanan Filistin'in yükünden söz edilmektedir. Ahaz 16 yıl boyunca hüküm sürmüş ve kötü bir kral olmuştu. Halk onun da ardından kötü bir kral geleceğini düşünmüştü. Ama ondan kurtuldukları için çok mutluydular. Ardından iyi bir kral gelmesi çok büyük bir ihtimaldi ama bu gerçekleşti. Ey Filist, seni döven değnek kırıldı diye sevinme. Çünkü yılanın kökünden engerek türüyecek, onun ürünü korkunç bir uçan yılan olacak. Yeşaya 14 ayet 29. Ahaz'dan sonra iki iyi kral hüküm sürdü ama en kötü kralları henüz gelmemiş olanlardı. Sadece insanın hükümranlığının dünyayı daha iyiye götürmeyeceğini anlamaları gerekiyordu. Ülkemizde bizler başbakanı ya da iktidar partisini değiştirirsek büyük bir gelişme olacağını düşünüyoruz. Bunu yaptık ama hiçbir düzelme olmadı. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Tanrı Filistin'e Ahaz öldüğü için sevinmemelerini söylüyor. Hiçbir şey düzelmeyecekti. Krallık bereketlerinin ortaya çıkabilmesinden önce o diyara Tanrı'nın şiddetli yargıları gelecekti. Çevredeki ulusların başına gelenden daha şiddetli olacaktı. Çünkü bu ulus ışığa sahipti ve ışık sorumluluk yaratır. Bir şeyi bilmek değerli dostum, insana sorumluluk getirir. Yaşaya büyük sıkıntı zamanı ve Mesih karşıtının hüküm süreceği geleceğe bakar. Burada söze edilen yükün fazla bir yük olmadığını düşünenler vardır ama adına yük denilmiştir ve Filistin hakkındadır. Filistin ismi epey ilginçtir. O diyara adlarını veren halk olan Filistinlilerden söz eder. Mısır'dan çıkıp kıyıdan gelmişler ve diyara yayılmışlardı. İsrail oraya geldiğinde onlar oradaydılar. Belli ki İbrahim'in zamanında, yani İbrahim peygamber zamanında Filistinliler orada değildiler. Çünkü o zaman diyarda Kenanlılar vardı. Ama İsrail oğulları 400 yıl sonra oraya döndüklerinde diyara Filistinliler gelmişlerdi. Sefaniye ve Zekeriya kitapları iki Filistin şehri olan Aşdod ve Aşkelon hakkında kesin peygamberliklerdir. Bunlar yok edileceklerdi ve gerçekten de böyle oldu. 30-32. ayetler yargıyı ayrıntılı bir şekilde tanımlamaktadır ve epey şiddet doludur.